Selam aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Doğrusu insanlarla konuşurken çokça kullanılan bir cümle. Onunla başlamak istedim bu sohbetimize. Diyorlar ki zaman ahir zaman. Kıyametin belirtileri göründü görünecek. Öyle diyor insanlar, öyle ifade ediyorlar. Aslında bu sözlerde bir doğruluk payı vardır. Geçen zaman kalan zamana göre hayli fazladır. Kalan zaman az, geçen zaman fazladır. Hadislere baktığınız zaman kıyametin küçük alametlerinin belirmeye başladığını, tahakkuk ettiğini göreceksiniz. Aslında büyük zevat, büyük alimler zaman zaman eserlerini yazarlarken kıyametin alametlerinin belirdiğini açıkça ifade ediyorlardı. İbn Hanbel'in bir rivayeti aslında derli mahiyette bizlere ipucu vermekteydi. Avf bin Malik el-Eşra'yı anlatıyor. Allah'ın nebisine uğradım, ona selam verdim. Bana buyurdular ki sen Avf musun? O benim ya Resulallah dedim. İçeri gir dedim. Hazreti Avf diyordu ki ya Resulallah tüm mü gireyim, bütün vücudumla mı, kısmen mi gireyim? Yani başımı mı ve sadece sarkıtayım yoksa vücudumla mı gireyim? Nebi diyorlardı ki aleyhissalatü vesselam tümünle gir Avf. Sonra şöyle buyuruyorlardı. Diyorlardı ki ey Avf kıyamet öncesinde olacak olan altı alameti say. Say derken sen söyle anlamında değildi o. Şunu ifade ediyordu Nebi sevgililer sevgilisi. Söyleyeceğim sen de say onları. Avf dinliyordu. Nebiler nebisi sadıkul mesduk olan Muhammed Mustafa konuşuyorlardı. İlki benim ölümümdür Avf diyordu. Avf diyor ki Avf bin Malik el-Eşra'yı ağlamaya başladım. Öylesine ağlıyordum ki Resulullah beni susturuyordu, sus diyordu. Döndü ve bana dedi ki Avf de bakayım bu bir diyordu. Ben de dedim ki bu bir ya Resulallah. Devam buyurdular. İkincisi Avf Kudüs fethedilecektir. Hazreti Ömer döneminde aynen buyurdukları gibi olacaktı. Ömer-ül Faruk Kudüs'ü fethedecekti. Sonra yine elden geçince Salahaddin Eyyubi gelecek ve o Kudüs'ü fethedecekti. Ve bu tarihlerde şu an konuşurken ben ne yazık ki Kudüs, dünyanın en şerli güçlerinin elinde ne Müslümanlar ne Hristiyanlar, ve belki de ne de dinlerine sadık bağlı olan Yahudiler terörsüz ibadetlerini yapamıyorlar. Sonra dönüyorlardı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Avf diyordu iki de. İki diyordu Avf. Allah'ın nebisi devam buyuruyorlardı. Üçüncüsü Avf diyordu. Ümmetime öyle bir ölüm gelecek ki, hani koyun kırkılırken yünler yere düşer ya, peş peşi ardınca yünlerin düşüşü gibi insanlar yere düşecek, ölecekler. Sonra buyuruyorlardı, üç de Avf. Yani üçüncü bu, bil diyordum. Avf diyordu, üç diyordum. Dördüncüsü Avf diyordu, ümmetimde meydana gelecek en büyük fitne. O fitne acep neydi? Sonra konuşanlar çok farklı şeyler söyleyecekler belki. Dört de diyorlardı, dört diyordu. Beşincisi diyordu, aranızda mal ve para dolacak, doluşacak, çoğalacak. Öylesine ki bir adama yüzlerce para verseniz, yüz dinar verilse, bunu azımsayacak, kızacaktır. Beş de diyordu, öyle buyuruyordu, Avf diyordu ki, beş ya Resulallah. Altıncı diyordu Avf, sizinle Rumlar arasında, yani Müslümanlarla Hristiyanlar arasında yapılacak olan bir barıştır. Sonra buyuruyorlardı ki 80 gaye ile üstünüze gelecekler. Sahabi soruyordu, gaye neydi ya Resulallah? Bayrak diyordu. Her bayrağın altında 12 bin askerleri olacak. Ve o gün Müslümanların çadırları Dımışk denilen ki Şam bölgesidir, oraya bağlı olan Gota mıntıkasında olacak. Gelecek hadiseleri Nebiler Nebisi açıyordu. Doğrusu gelecek döneme ait olayları naklederken üzerinde çok konuşulacak sözler vardır. Biz bugünkü sohbetimizde teferruatına girmemekle beraber Nebiler Nebisi'nin işaret buyurdukları o iklimden bir kapı açacağız. Salat ve selam Nebi olsun. Bilemiyorum tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam ki Dımışk mıntıkası derken bugün Osmanlı sınırları ta oralardaydı. 80 bayrak, 80 millet mi kastediliyordu? Orada kesretten kinaye miydi? Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela derken Akif acaba onu mu anlatıyordu? Çanakkale'ye sığın, Çanakkale'ye gelmeye çalışan, Anadolu'da İslam'ı yok etmeye çalışan Haçlı seferlerine mi işaret ediyordu Nebiler Nebisi? Bilmek zordur hakikaten. Dil yumuşaktır, her türlü yorum gelir. Ama bağlayıcı bir şey söylememek lazım. Nebiler Nebisi başka bir şey kast buyurmuş olabilirler, bunu da kastetmiş olurlar. Fakat şunu açıkça ifade edeyim ki mesela bazı hadislerde Konstantiniyye'nin ikinci fethi diyecektir. İstanbul'un ikinci fethi. Resulullah neyi kastediyorlardı acaba bununla? Çok söz söylemek mümkündür. Çok kıylukal laf götürecek şeylerdir. Mesela bir hadislerinde öyle buyuruyorlardı. Güneş batıdan doğmadan, Deccal gelmeden, Duhan duman çıkmadan, Dabbetul arz gelmeden, siz ölmeden, kıyamet kopmadan salih amelleri işleyin. İbni Hanbel'in ve Müslüm'ün bir rivayetinde bütün bunlar gelecek, bunlar gelip üst üste çöktüğünde belki salih amelin kıymeti de kalmayacaktı. Huzeyfe diyor ki, kendi aramızda kıyameti konuşuyorduk. Allah nebisi bir an çıka geldiler. Neyi konuşuyorsunuz? Kıyameti konuşuyoruz ya Resulallah diyorlardı. Şöyle buyuruyorlardı, 10 alamet görülmeden kıyamet kopmayacak. İbni Hanbel diyor, Müslim diyor, Duman, Deccal, Dabbetul Arz, güneşin batıdan doğması, Meryem oğlu İsa'nın inmesi ki, şunu ifade edeyim, Hazreti İsa'nın nüzulu bir peygamber İsa olarak değil, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a tabi bir ümmet olarak ve Kur'an'la amel etmek niyetiyle ancak inebilir. Çünkü Resulullah'ın gelişinden sonra bütün peygamberler ona tabi olmak durumundalar. Yecüc ile Mecüc'ün çıkışı, biri doğuda, biri batıda, biri Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç yerde has batma hadiselerinin meydana gelmesi. Sonra bu alametlerin sonuncusu ise diyorlardı, doğu tarafından çıkıp insanları haşredilecekleri yere sevk eden bir ateş. Bu bildiğiniz bir ateş mi? İnsanları yakan ateş mi? Ondan murat başka bir şey mi acem? Bir atom bombasının meydana getireceği yakan, yıkan, tarumar eden ateş mi? Kimse bilemez. Denizleri ateşle tutuşturacak olan o normal hadiselerin dışına cereyan edecek olan büyük tufanlar mı kastediliyor acaba? Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyorlardı, İmam Müslim'in rivayeti. Şöyle buyuruyorlardı ki, Ebu Hureyre rivayet edeceklerdir. Bir tarafı karada, bir tarafı denizde olan bir şehir duydunuz mu? Evet ya Resulallah diyorlardı. İshak oğullarından 70 bin kişi oraya savaşa gitmeden kıyamet kopmayacak. Oraya vardıklarında karargah kuracaklar ama silahla savaşmaz ve bir ok dahi atmazlar. Yalnız la ilahe illallahu vallahu ekber dediklerinde şehrin bir tarafı öyle sanıyorum ki diyordu, denizdeki tarafı ravi düşecektir. İkinci kez la ilahe illallahu vallahu ekber dediklerinde şehrin diğer tarafı düşecektir. Üçüncü kez dediklerinde kapılar onlara sonuna kadar açılacaktır. Ganimetler elde edeceklerdir. Sonra devam ediyorlardı. Onlar ganimetleri paylaşırlarken kendilerine bir güç gelecek, imdat direme sesi gelecek ve onlar bu sesin sahibi Deccal ortaya çıktı. Öyle diyecektir. Onlar her şeyi bırakıp dönecekler. Başka bir hadisinde öyle buyuruyorlardı. Müslümanlar bazı adaları, Rumilerini ve Fars ülkesini fethedecekler. Bu fetihlerden murat neydi acaba? Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Rum illeri derken ifade buyurdukları neydi? Ve son derece manidar bir hadis. Rumların, yani Hristiyanları temsil ediyor, en fazla nüfusa sahip bir millet oldukları zaman kıyamet kopacak diyorlardı. Doğrusu bugün dünya nüfusuna baktığınızda hakikat öyle değil miydi? Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam dünya coğrafyasını Rabbimin müsaade ettiğince önüne alıyorlardı. O coğrafyayı görüyorlardı ve öyle konuşuyorlardı. Bir hadisinde öyle buyuruyorlardı: Medine'ye salgın hastalık, veba gibi ve deccal girmeyecek. Buhari'nin rivayeti buydu. Ve Medine-i Münevvere mamur kalacaktır. Allah Nebisi'nin mübarek vücudunun bulunduğu mekan hep öyle mamur kalacaktır. Salat ve selam Nebiler Nebisi'ne olsun.
Hasret çeken gönlü avutamadım. Seni çok özledim ya Resulallah. Hasret çeken gönlü avutamadım. Seni çok özledim ya Resulallah. Ya Resulallah, ya Habiballah. Gönlümün sultanı ya Nebi Allah. Aşık olan anlar halimden, hasretin bitmiyor garip gönlümden. İsmin hece hece düşmez dilimden. Seni çok özledim ya Resulallah. İsmin hece hece düşmez dilimden. Seni çok özledim ya Resulallah. Ya Resulallah, ya Habiballah. Gönlümün sultanı ya Nebi Allah. Ya Resulallah, ya Habiballah. Derdimin dermanı ya Nebi Allah. Gönüllerin kutlu rehberi, Allah'ın Habibi, son peygamberi. Yüce kainatın büyük serveri. Seni çok özledim ya Resulallah. Yüce kainatın büyük serveri. Seni çok özledim ya Resulallah. Ya Resulallah, ya Habiballah. Gönlümün sultanı ya Nebi Allah. Ya Resulallah, ya Habiballah. Derdimin dermanı ya Nebi Allah. Eylesin sen ümmetine, cümle alem düştü senin derdine. Gönül ağlar durur kendi kendine. Seni çok özledim ya Resulallah. Gönül ağlar durur kendi kendine. Seni çok özledim ya Resulallah.
Aslında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurdukları öyle alametler var ki, mesela Deccal olayı, Yecüc ve Mecüc olayı, Dabbetul Arz olayı, Duhan olayı, her birisi üzerinde uzun durmak gerek. Bugün bu ilk sohbetimizde bunların teferruatına girmeyeceğim belki. Belki her birinizin sağınıza solunuza baktığınızda şahit olacağınız bazı örnekler arz edeceğim ki, yaşarken fark etmediğimiz, görürken teferruatını düşünmediğimiz bazı olayların vuku bulduğunu ve Resulullah'ın işaret buyurdukları gibi vuku bulduğunu kendimiz yeniden düşüneceğiz. Kıyamete yakın mısınız? Evet, yakınsınız. Ama televizyon köşelerinde geldi gelecek veyahut da Kur'an-ı Kerim'i kendi tarzlarına göre yorumlayıp zorlayıp işte şu tarih veya bu tarih Mehdi doğdu doğacak tarzında yaklaşımlardan uzak olup uzak kalmak suretiyle kıyamete hazırlanmak gerekmiyor mu? Acaba bu bakış tarzı doğru mu onların? Bazen duyuyorsunuz, duyuyorsunuz, işte Mehdi doğdu, yok büyüyor. Mehdi beklemekten vazgeçmek lazım. Bu Mehdi'yi inkar demek değildir, o ayrı bir şey. Ama her mümin kendisini bir Mehdi gibi kabul edip, dinin zayıflatılmaya çalışıldığı bir ortamda dini tebliğ edecek. Evinde Mehdi beklemeyecek. O kendisini bu dine hizmetkar gibi görecek. Yapılması gereken bu değil mi? Eğer öyle yapacak olursak doğru olanı yapma imkanı bulmuş oluruz. Yoksa yanlış içerisinde yanlışı kovalarız. Mehdi gelecek zaman zaten Mehdi gelecektir. Siz isteseniz de istemezsiniz. Bekleseniz beklemesiniz. Konuşsanız konuşmasanız da o gelecek ve görevini yapacaktır. Ben Mehdi ve Mesih hadislerinin doğruluğuna inananlardanım. Ehli sünnet ve selefi salihin ne demişse ben onlara tıpatıp nokta nokta iman ederim. Buhari ve Müslim'in bir rivayetinde, sahihlerindeki bir rivayette büyük sahabi Hazreti Enes bin Malik rivayet ediyorlar. Allah Nebisi şöyle buyurdu diyorlardı. İlim ortadan kalkacaktır. Cehalet etrafa yayılacaktır. Zina yaygınlaşacak ki altını çizerek ifade ediyorum. Zinanın ve zinakarların çoğaldığını dünyada görüyorsunuz. Zina aleni bir hale geldi ve zina normal karşılanır bir halde görülmeye başlandı ki ve leyazü billah hakikaten çok düşünmek gerekmiyor mu? Yaygınlaşıyor zina. Ve insanlar yaparken normal bir hadise yapmışçasına. Öyle diyor birisi zinaya kılıf bulurken. Eşim beni aldattı diyor. Evet. Ben de diyor ondan intikam almak için falanca şey yaptım. Sen ondan mı intikam alıyorsun? Şeytan mı senin boynunu eğmek suretiyle sana günah mı işletiyor? Eşin hata yapmışsa Allah hesabını verecek. Sen o hesabı böyle göremezsin. Sen kendi iffetini korumakla yükümlüsün. Senin görevin eşinden intikam almak değil, mümin veya mümine olmak. Bu ne kadar büyük bir hastalık ya Rab. Son derece onulmaz bir hastalık, ayrı bir hastalık. Hakikaten bir kalp hastalığı, bir ruh hastalığı. Zinaya zinayla mukabelede bulunmak, bu ne büyük bir kalp hastalığıdır. Diyeceksiniz ki hocam zinayı yaygınlaştıracak olan bütün imkanlar insanların önüne seferber oldu, doğrudur. Ama insanlar intihar ediyorlarsa sen de mi intihar edeceksin? Bu hastalıktır. Ve bu kalp hastalığından şifa bulmak lazım. Şafi olan Allah'a sığınmak lazım. Şeytanın vesveselerinden ve ihvalarından, aldatmalarından, Allah'a sığınmaktan başka çare yok. Ve bilin ki muktedir olan Allah Celle Celaluhu, deyyan olan Allah Celle Celaluhu, zalimlerden mutlaka intikam alır. Zalimlerden birisi de Allah'ın hududunu, haklarını çiğneyendir. Helalleri haram etmeye çalışandır. İçkilerin içilmesi diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ne kadar yaygın hale geldi değil mi? Nüfusuna göre dünyada en çok içki tüketen ülkelerin başında geliyor ülkemiz. Üzülerek ifade edeyim. Erkeklerin gittikçe azalması, kadınların sayısal olarak çoğalması. Bunun bir anlamı şuydu belki de, harplerin çoğalması ve erkek nüfusunun telef olması. Buhari rivayet ediyorlar. Belki insanların yoksulluğunun çoğalmasını kastediyorlardı. Çünkü hadiste öyle ki 50 kadına bir erkek bakacak. Ekonomik yönden ülkeler tarumar mı edilecek? Tarumar mı olacak? İnsanlarda evlilikler çökecek. Ümitsizlikler çoğalacak. Boşanmalar çoğalacak. Evlerinde oturan dul hanımların, genç kızların sayısı çoğalacak. Bazen bir erkek büyük bir aileye bakmak zorunda kalacak. Acaba Resulullah'ın ifade ettikleri bu muydu? Ve doğrusu Ebu Hureyre'nin başka bir rivayetini ki o rivayeti okuduğunuzda, dinlediğinizde hayret ediyorsunuz. Öyle buyuruyorlar, Arap diyarı, Arap ülkeleri bitkili ve çayırlı meralarla denizlere dönüşmedikçe, bu sözün üzerinde uzun durmak gerek. Resulullah'ın ifade ettikleri o dönem, bunu konuştukları dönem, Mekke ve Medine ve etrafı hakikaten kuraktı ve çöldü, su yoktu. Ama şimdi Mekke'ye, Medine'ye gidenler, Kuveyt'e, Ürdün'e, Yemen'e gidenler, özellikle Haremeyn bölgesinin taşıma sularla ve taşıma toprakla nasıl meralara dönüştürüldüğünü yakından görebilirler. Ve devam buyuruyorlar, Fırat'ın suları çekilip de alt kısmında altından bir dağ çıkmadıkça ve siz onlar için savaşmadıkça, her 100 kişiden 99 kişi öldürülüp bir kişi kurtulmadıkça gece ve gündüzler sona ermeyecek. Acaba neydi Murat? Fırat ne demekti? Şunu iyi biliyorum, Fırat öteden beri İsrail'in ve başka ülkelerin göz dikdikleri bir zenginlikti. Türkiye'deki akarsular Fırat bir örnek miydi acaba Resulullah'ın ifadesiyle? Fırat'tan maksat Fırat mıydı? Yoksa o havza mı acaba? Suları mı kastediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam? O suları mı kastediyordu? Tatlı suları mı ifade buyuruyordu? Gerçekten acaba altından altınlar mı çıkacak? Yoksa su altın kadar değerli mi olacak? Resulullah onu mu ifade buyuruyorlardı Müslim'in bu rivayetini? Ama zaman Hazreti Muhammed Mustafa'yı haklı çıkarıyor. Dünyada ve gelecekte en büyük savaşlar altın üzerinde değil, belki sular üzerinde olacak. Tarih bunu gösteriyor, coğrafya bunu gösteriyor. Çünkü günden güne dünya kuraklık hale geliyor. Hele bizim havzamız, bütün medeniyetlerin beşiği olan Anadolu, Filistin civarı, dikkat edersiniz. Başta Amerika olmak üzere bütün ülkelerin bir merkezi ve ihtisas mekanizması haline geliyor. Roma nerede? Washington nerede? New York nerede? Ama Anadolu nerede? Anadolu bütün ülkelerin iştahını kabartan bir imkan. Ne kadar garip değil mi? Nebiler Nebisi 1400 sene önce işaret buyuruyorlardı. Dünyanın siyasi merkezi Anadolu olacak. O Filistin havzası olacak, Kudüs havzası ve Türkiye civarı olacak. Salat ve selam Nebiler Nebisine olsun. Siz acaba Irak'ı düşündüğünüzde, Felluce aklınıza geldiğinde neler düşünüyorsunuz? Sadece halkı Müslüman olan bir ülkenin tarumar edilmesi mi aklınıza geliyor? Yoksa dünyayı dinlerin savaşı haline getirmeye çalışan ve özellikle İslam'ı yok edilme merkezi haline getiren beynelmilel güçlerin bir kavgası mı var yeryüzünde? Olayı basite eğer algılarsak şayet bir ülkenin topraklarının elden gitmesi. Hayır, öyle değil. Çok daha derindir bunun kökleri. Çünkü Büyük Orta Doğu projelerinden bahsediliyor. Bazı merkezlerden bahsediliyor. Çünkü büyük imparatorlukların kurulabilmesi için bazılarının şuurunda ve zihninde şu vardır: Anadolu toprağının mutlak manada bölünmesi ve peşkeş çektirilmesi vardır ki Mevlam bu zihniyete çalışan zalimlere Anadolu'muzu, Türkiye'mizi, ülkemizi bölme fırsatı vermesin. Ve bizim varlığımızın en büyük güçlerinden birisi, en büyük dinamiği mekanizması İslam'dır. Kur'an'dır, İslam'a bağlılıktır. Biz İslam'a bağlı oldukça yapılacak olan bütün tuzakları Mevla'nın başlarına çevirecektir. Fitne hadislerini bunlardan soyutlayarak anlamak mümkün değildir. Ve fitne hadislerine girdiğinizde bunlardan bahsetmeden bu olayları işlemeniz de mümkün değildir. Ben gençlik yıllarımda da, geçmiş yıllarda da fiten hadislerine daldığımda, hadis mecmualarında fitne hadislerine baktığımda dehşetten dehşete düşmüşüm. Sanki bütün kainat Hazreti Peygamber'in, bütün gelecekler Hazreti Peygamber'in önüne bir masanın üstüne kondu da Nebi Aleyhisselatü Vesselam cetvelle ölçer gibi olayları gördü ve söyledi işte. Ve devam buyuruyorlardı sevgililer sevgilisi. Deus kabilesinin kadınlarının Zulhayis statukutunu tavaf ederek çevresinde kuyrukları titremedikçe, yani tekrar kutperestliğe dönmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Zulhayis Deus kabilesinin cahiliye devrindeki puttu. Allah Nebisi Buhari'nin bu rivayetinde bazı Arap kabilelerinin İslam'dan geri döneceklerini işaret buyuruyorlardı. Bu gerçek manada bir putperestlik miydi acaba? Yoksa sureten bir putperestlik miydi? Sureten görüntü itibariyle gerçekten şirke dönmeyi mi ifade buyuruyorlardı Hazreti Nebi? Anlamak zordur. Anlamak zordur derken nokta koymak zordur. Çünkü bu şekilde gelecekle ilgili hadislerde çok keskin bir çizgi çizmek bana göre yanlıştır. Biz bir şey söyleriz, zıttı yarın ortaya çıkar. Bu sefer yanılan Nihat Hoca, Ahmet Hoca değil, yanılan Hazreti Peygamber denir haşa. Böyle bir zulme hakkımız yok. Bu nedenle konuşurken de çok dikkatli ve itinalı konuşmak gerek. Hazreti Ayşe diyorlar ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Lat ve Uzza'ya tapınılmadıkça kıyamet kopmayacak dedi. Hazreti Ayşe hayret ediyorlar. Dedim ki ya Nebi, ey Allah'ın Nebisi, puta tapma işi olmadıkça ben sanıyordum ki bu ayet Allah dinini Tevbe suresinin 33. ayetini kastediyor. Putperestler istemeseler de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberi, doğruluk rehberi ve Kur'an ile, doğruluk rehberi olan Kur'an ve gerçek dinle gönderen Allah'tır. Ayeti indikten sonra putperestliğe dönülmeyecek sanıyordum. Allah Resulü şöyle buyurdular. Bunlar Allah'ın dilediği işler olacak. Sonra da Allah hoş bir rüzgar estirecek. O rüzgar sebebiyle her tarafta kalbinde hardal tanesi ağırlığınca iman bulunan herkes ölecektir. Müslim rivayet ediyorlardı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam o önümüze o çizelgeyi koyarlarken bir hadiste cariye kendi efendisini doğurmadıkça diyeceklerdi. Acaba neydi? Başka bir hadiste yalın ayaklı, çıplak ve yoksullar yüksek binalar yapma yarışmasına girdiklerini gördüğün zaman kıyametin yaklaştığını gör diyorlardı. Yüksek bina yapmak neydi? Günah mı yüksek bina? Hayır tabii ki. Kastedilen bu değildi. İnsanlar görüntüyle, modayla, insanlar birbirlerine caka satarak yarışlara girecek. Fakir doyurmada, yoksul barındırmakta değil. Sen 300 metrelik bina yapmışsın, ben daha büyüğünü yaparım. Tıpkı dünyanın en büyük kulesi hangisidir? Dünyanın en uzun köprüsü hangisi? En uzun hizmet hangisi değil? En çok yoksul doyuran kimdir? Hayır, bu değil. Nijerya'daki, dünyanın diğer beldelerindeki, Afrika ülkelerindeki yoksulları en çok doyuran, çocuklara en çok mama ve süt götüren kimdir? Değil. En büyük köprüler yapan, en büyük camekanlı binalar yapan hangi millet? Allah Nebisi onu ifade ediyorlardı. Ruhlar şeytanlaşacak bazen. Hizmette değil, insanları sömürerek, onların milli sermayelerini sömürerek insanlar üzerine tahakküm kuracaklar. Şimdi gördüğünüzde kainat siyasetini önünüze seren bir nebiler nebisi var. Bana söyler misiniz acep, 1400 sene önceki dünyada bugünü görmek mümkün müydü? İşte bütün bu olaylar Hazreti Muhammed Mustafa'nın peygamber olduğunun birer ispatı değil miydi? Sadece bir düşünürün, bir felsefecinin haşa bunları bilmesi mümkün müydü? Nokta nokta ifade buyuruyorlar. Bugün dünya ve Resulullah'ın hadislerindeki dünya ne kadar yakınlar birbirlerine. Ve bir hadis çok manidardı. Tirmizi'nin rivayeti, Ahmed İbni Hanbel'in rivayeti ki fiten bahsinde Tirmizi. İnsanların en düşüğü, insanların zirvesi değil alçaklıkta en düşkün olanı, cümleyi ancak bu kadar ifade edebiliyorum. Dünyalıkta en fazla paraya ve en fazla paya sahip olmadıkça kıyamet kopmayacak. Acaba öyle miydi? Dünyanın en büyük zenginleri, en büyük hayır yapanlar mı? En büyük mafya örgütlerini kontrol edenler mi acaba? Bütün dünya ülkelerini şöyle bir tarayınız. Kimler dünyada sermayedar olanlar? Ve aslında bütün ülkeleri düşündüren bir hadis. Buhari'nin rivayeti ki iş ehli olmayan kimseye bırakıldığında kıyametin kopmasını bekle diyorlardı. El-Hak öyleydi. Bütün dünyada böyleydi. Adam kayırma, kişi kayırma, dayı kayırma. Bu makama kim layık? Bu büyük dini makama kim layık? Bu merkeze kim layık? Farancaya yakın olan daha layık. Filanca müessesesinin başına kim layık? Filancanın akrabası layık. Dünya böyle değil mi? Yalan mı bütün bunlar? Ne kadar ehil insanlar gelebiliyor? Şu idarecilik mekanizmasına kim layık? Kimin insanlar yanında kıymeti var? Hayır, o değil. Ne kıymet, ne değer, ne ehliyet. Kim daha çok eğilebiliyorsa, Aliya İzzet Begoviç Allah rahmet eylesin ne kadar güzel diyordu. İnsanlar dik yaratılmışlar. Eğilmeden yaşamaları gerekiyor. Dört ayaklı değil insanlar ve dik yaşayanlar çoğu kez ehil olmalarına rağmen ehliyetsiz insanlara eğilmiş, eğdirilmişlerdir. Ne kadar garip bir dünya. Ve Tirmizi'nin bir rivayeti ki Heysemi'nin Mecmu'u Zevaid'inde sözlerim meclisten dışarı. Sözlerimi kimse günlük siyasetle bir araya koymasın. Genel mahiyete konuşuyorum. Günlük politikayla siyasetle bizim programımızın ilgisi yoktur. Biz Nebi'nin ifadelerini söylüyoruz. Herkes alması gereken dersi alacak. Biz de almamız gereken dersi alacağız. Bu sözlerimden kimse mevcut siyasi mekanizmaya bir tariz çıkarmasın. Öyle bir hedefimiz, endişemiz, davamız yok. Tirmizi rivayeti öyle buyuruyorlar. Her kabileye o kabilenin rezilleri baş olmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Kabilenin en rezilleri baş olacak. O zaman kıyameti bekle diyorlardı.
Silinmeye, Oruz-u mahşere gitmeye hazır mısın söyle dostum, hazır mısın söyle dostum. Göçeceksin bu dünyada, olursun zevk-u sefadan, seni çağırır yaradan, hazır mısın söyle dostum.
Ve sıkı durun bu hadisi dinlerken, Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği bir hadis, sanıyorum sizler evlerinizde dinlerken bu hadisi uzun uzun bir tefekkür alemine dalacaksınız. Öyle diyorlardı. Beyhakkı'yı rivayet ediyorlar. O mübarek bin Fudale'den rivayet ediyordu. Hasan şöyle diyordu: İlim tahsili için memleketinden çıkıp Kufe'ye geldim de orada büyük sahabi İbn-i Mesud'la karşılaştım. Dedim ki ya Ebu Abdurrahman, senin bildiğin bir kıyamet alameti var mı? O şöyle diyordu, ben de sevgililer sevgilisine sordum. Şöyle buyuruyorlardı kıyametin alametlerini sayarken: sayarken gözlerinizi yumun, sağınızı solunuzu kurcalayın. Etrafınızda ne kadar var bunlardan? Şöyle buyuruyorlardı, evladın ana babaya karşı kaba davranması, evlat baba anneye karşı merhametli olmayacak. Sıcak yağmurlar yağacak, gökyüzünden sıcak yağmurlar yağacak. Sırlar açığa çıkacak, yalancı doğrulanacak, yalancı yalan söylüyor olmasına rağmen doğru söylüyor diyecekler. Çünkü parası çok olacak, şöhreti çok olacak, belki itibarı çok olacak. Yazık, hem bin yazık. Haine güven duyulacak, hain olana güven duyulacak. Güvenilir kimseye bir mal verilecek, bir şey emanet edilecek, güvenilir kimse ihanette bulunacak. Evet, bin kez la havle ve la kuvvete illa billah. Güvenilir kimse hain çıkacak. Her kabileye münafıklar ve her çarşıya günahkarların facirleri baş olacak. Mihraplar yaldızlanacak. Cami yok, cami var, cemaat yok ama süs çok. Gönüller haram olacak. Ve dikkat ediniz, erkeklerin erkeklerle, kadınların kadınlarla yetinmesi dönemi gelecek. Kadın erkek kadını, kadın erkeği terk edecek. Erkek erkekle düşüp kalkacak, kadın kadınla. Sevicilik, homoseksüellik ve ne kadar denaet varsa hepsi aleni hale gelecek. Dünyanın düne kadar şen ve mamur yerleri harap olacak. Harap olan yerler şen ve mamur olacak. Fitne zuhur edecek. Faizin yenmesi, çalgı aletleri ve hazineler ortaya çıkacak. İçki içilecek. Güvenlik görevleri her yerde çoğalacak. Kaş ve göz işaretleriyle ve dilleriyle başkalarını horlayıp alay edenler fazlalaşacak. Sonra dönüyordu İbn-i Mesud. İşte Nebiler Nebisi'nden aynen böyle duydum diyordu. Salat ve selam Sadıkul Mesluka olsun.
Medine'ye Söylemiş beni yaradan. Dünya sürgün yeri, ben de sürgünüm. Kurtulmak ne mümkün bu ızdıraptan? Bir türlü bitmiyor sürgünde günüm. Can, Ahmet'im, sultanım, ey Gonca gülü. Senden uzak olmak benim sürgünüm. Vallahi bitmiyor sürgünde günüm. Billahi bitmiyor sürgünde günüm. Bitmiyor, bitmiyor.
Cheers.